Merhaba, Başkanım Podcast Amors Film Kulübü'nün 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Amors Bülten'de sinema bölümünde tavsiye edilen filmleri konuşmaya devam ediyoruz. Kiminle? Akif Akgeli'yle. Merhaba abi.
Merhabalar.
Bu haftanın filmi 2018 yapımı Altın Palmiye Ödüllü. Hirokazu Koreeda'nın yönetmenliğini yaptığı Arakçılar. Yani Shoplifters olacak. Hem bol ödüllü hem de aslında gişede iyi hasılat elde eden bir film oldu. Son yıllarda genel olarak işlenen işte bu sosyal adaletsizlik, yoksulluk, işte sınıf çatışması gibi konuları işliyor. Aslında filmin içeriğine geçmeden önce, filme geçmeden önce bu Asya'da neden bu tür konular ağırlıklı olarak işleniyor? Bu konuda hakkında ne söyleyebilirsin abi?
Japonya üzerine konuşabiliriz mesela. Japonya'nın meşhur emlak balonundan bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam, Akira bölümünde de söz konusu olmuştu. Emlak balonunun patlaması mukabilinde bir 10 yıllık duraksama dönemi var Japonya'nın. Kayıp 10 yılı diye geçer. 90'lı yılların işte başından 2000'li yılların başına kadar uzanan bir 10 yıllık dönem. Bunun akabinde hem ekonomide küçülme görüyor Japonya, sonrasında ise bir düzleşme var. Yani ekonomi her ne kadar küçülmese de o 10 yıl gibi sabit kalıyor. İlerleme söz konusu değil. Ve bu ilerlemenin olmaması da aynı zamanda yeni iş sahalarının açılmaması, mevcut olanların çok zor şartlarda çalışması ve tabii ki fiili olarak gelir kaybı demek. Akabinde de sosyal adaletsizlik tabii ki kaçınılmaz.
Yani Asya'da aslında genel olarak bu Güney Kore'de de bu konular işleniyor. Bu ani ekonomik refahın artışından dolayı zenginle işte fakirin arasında büyük uçurumlar olması genelde hani bu tür filmlerde de alt tabakaların çok fazla olduğunu gösteriyor. Yani biz işte buradan Türkiye'den baktığımız zaman Asya'da işte Japonya'da hem hayat pahalı hem de Japonya'da bütün herkes sanki teknoloji içerisinde yüzüyormuş gibi gözüküyor ama aslında yoksulluğun, refahın olmadığı birçok toplum yapısı var, alt tabakalar var. Onlarda da hızlı bir şekilde bu zengin olma arzusu var ama farklı yollardan olmaya başlıyor onlarda. Bu filmde özellikle son yıllarda işte işlenen bu konulardan nasibini alıyor diyelim. Zaten Koreeda'nın da bu tür aslında aile temalı toplumsal filmleri var. Biz neden bu filmi seçtik? Biraz konusundan da bahsedebilirsen.
Tabii Koreeda'nın bahsettiğin üzere aile konusunu işleyen çok başka filmleri var. Çok filmografisine hakim değilim ama izlediklerim arasından hani söyleyebilirim. Bu Benim Babam Benim Oğlum diye bir filmi vardı mesela. Yanlış hatırlamıyorsam 2013 yapımı olması lazım. Evet. Orada mesela aile mefhumundan öte birisinin hani bir aileye mensup olması, yani birisinin babası, annesi olması acaba şeyle miydi? Bağıyla mıydı mesela, bunu inceliyor, bunu sorguluyor. Doğumda karışan iki çocuğun belli bir yaştan sonra DNA testiyle aslında farklı anne babalara ait olduğu, bunların da farklı tabii sosyal arka planı var. Yine aynı bahsettiğin gibi sosyoekonomik meselelere dikkat çekiyor eş zamanlı olarak. Sonra akabinde benim çok sevdiğim, çok sevimli bir film vardı, 2015 yapımı Küçük Kız Kardeşim diye, bir mangadan uyarlama. Burada da yine ölen babalarının ikinci evliliğinden olan bir kız çocuğu var. Bunu işte 3 kız kardeş kendi aralarını alıp kendi kız kardeşleri olarak aileye dahil etmeleri mevzu ele alınıyor. Burada da yine aynı mesele sorgulanıyor. İşte nasıl aile olunur vesaire. Tüm bunlar hani birike birike bir yerden sonra 2018'de tam bu Arakçılar filmiyle zirvesine ulaşıyor diyelim. Bu filmde birbirinden tamamen aslında kan bağı hiç olmayan fakat ortak kaderi paylaşan bir grup insan bir araya geliyorlar, bir çeşit aile oluşturuyorlar ve bu aile günün birinde bir tane yalnız başına kenarda terk edilmiş halde bir küçük kız çocuğunu buluyor ve buna sahipleniyor, aileye dahil ediyor. Fakat kısa süre sonra anlaşılıyor ki aslında o kız çocuğu kaybolmuş, ailesi kız çocuğunu bulmaya çalışıyor ve olaylar gelişiyor. Yani temelde aslında mevzu bu şekilde. Şimdi buradaki hani diğerlerinden farklı olarak herhangi bir diğerlerinde işte bahsettiğimiz gibi bir baba oğul ilişkisi mevzu bahis. Burada bir kan bağı yine var. Yahut işte aynı babanın farklı anneden çocukları diğer filmde var. Bu filmde ise hiçbir şekilde kan bağı yok. Fakat bir biçimde aile olunmuşlar. Öte yandan bu kişiler kan bağı olan insanlarla, aileleriyle çok ciddi sıkıntıları var. Zaten o yüzden ötelenmişler. Aynı zamanda da yine bahsettiğim gibi sosyoekonomik pencereden bakacak olursak toplumunda da yine ötelenmiş, kenara itilmiş taraftalar ve o kenara itilmişliklerine arakladıkları filmin ismindeki gibi şeylerle bir nevi dengeliyorlar aslında. Yani o kendi haklarını aldıklarını düşünüyorlar. Ufak ufak çarpmaları da kesinlikle çok büyük suç işlemiyorlar. Çok büyük efendim hırsızlık, yolsuzluk vesaire yapmıyorlar. Fakat ufak olarak ufak ufak kendi haklarını aldıklarını düşünerek bir biçimde bu bahsettiğimiz pastadan paylarını almaya çalışıyorlar. Fakat işte o küçük çocuğun gelmesi olayları değiştiriyor. Biz de bu sayede hepsinin geçmişine tek tek uzanıp nasıl diyelim onların geçmişini inceleme fırsatı buluyoruz, öyle söyleyeyim.
Evet, aslında doğru. İlk bakışta baktığımız zaman bir kan bağının olan bir aile gibi gözüküyor ama daha sonradan filmin ilerleyen sürecinde işte bir vefat olayından sonra iyice bunların aile hikayesine giriliyor. Dediğin gibi burada hırsızlık, yalan, bu tür şeyler var. Çocuk kaçırma, bütün kötülükler var aslında ama onun çok da büyük kötü bir arka planı yok. Yani hani salt böyle kötü diyebileceğimiz bir şey yok. Bir yerden sonra galiba yaşam tarzı haline getirmişler bunu. Aslında onların çok da büyük böyle bir ihtiyacı yok hırsızlığa. Yani çünkü bir şekilde hayatlarını geçindirebiliyorlar ama öyle bir hayatı tercih ediyorlar. Çünkü işte onlar alt tabakada kalmışlar ve aile eksiklikleri olduğu için bu tür şeylerle galiba tatmin ediyorlar. Filmin genel olarak hikayesi çok samimiydi, çok sıcaktı. Biraz da böyle hani bu aile yapımı şeye de benzettim ben. Yeşilçam filmlerine, böyle İtalyan eski filmler olur ya, 1960'lar 50'ler, böyle hırsızlıklar oluyor yine, işte bir şey çalıyor, o bakkaldan bir şey alıyor ama böyle komedi tarzında oluyordu. Onları
bu
biraz daha
İtalyanların hani o sosyal gerçekçi, toplumsal gerçekçi dramaları ya da o kadar hani sert melodramları şeklinde değil burada en azından. Hani biraz var dediğin gibi ama öbür yandan hafif böyle şey de var. Mizahi tarafı da var. Yani sevimli bir kısmı da var. Çok aşırı insanın suratına vuran bir çarpıcı sertlik yok ama melodram tarafı da belli belli sahnelerde hakikaten ağır basabiliyor.
Ben mesela bu son zamanlarda bu tür konuların işlenmesini, aslında bir de bu konular işlenmesi normal ama bu Amerika'da da alıcı buluyor. Yani normalde Hollywood bu tür filmleri aslında çok fazla desteklemezdi. Hatta şey denirdi ya, akademi ödüllerinin işte üyeleri altyazıyı keşfetmiş işte Parazit'te falan. Normalde bu tür filmleri izlemezlerdi. Yabancı filmlere pek ödül vermezlerdi. Ben tabii o dönem şeyi de biraz bağlıyorum. Şimdi Trump'ın döneminde bu yabancı karşıtlığı çok yüksek olduğu için yabancı karşıtlığında işte biz dışarıya nasıl iyi gözükebiliriz? İnada gidelim işte Asya filmlerine, Avrupa'nın filmlerine ödül verelim düşüncesine girdiler. Bu da işte Parazit, bu film hep böyle alt tabakaların artık işlendiği, İşte Asya gerçek anlamaya çalışıyorlar. O anlamda filmin sadece özet kısmını yapabilme ihtimalim var mıydı?
Bahsettiğim kadarıyla hani şey yapalım, daha fazlası spoiler vermeyelim ama bunların hani çünkü orada karakterlerin her birinin kendi hikayesi var. Kimi işte bakıyorsun orta sınıf bir aileyi terk edip gelmiş. Kimisi daha alt tabakada farklı sıkıntılar olmuş, ailesiyle gelmiş vesaire. Hani burada tek tek aslında karakterler üzerinden gidiyor. Burada senin söylediğin şeye aslında ben değinmek istiyordum. Hani bu altyazı meselesi dedin ya, Parazit'in yönetmeni Bong Joon-ho'nun ödül konuşmasında söylediği bir söz vardı. Eğer hani birkaç santimetrelik bir şeye alt tarafta yer açarsanız yazıya, çok büyük bir dünya önünüze açılıyor diye. Birçok filme hakikaten sadece ufacık bir altyazıyla erişmek mümkün. Çok insanın perspektifini genişletiyor. Her şeyi dublajlı izlemek ya da dublajlı seyretmek Amerikalıların o anlamda nakısası. Bu Asya filmlerinin ya da Amerikalı, Asyalı diyorlar ya bunlar, Çin kökenli, Japon kökenli, Kore kökenli Amerikalılar. Bunların filmlerinin ciddi biçimde talep görmesi siyasi ortamla çok alakalı. Özellikle Covid'le birlikte mesela Asyalılara ciddi ırkçı saldırılar oldu Amerika. Siyahilerle Asyalılar arasında geçmişten gelen bazı sıkıntılar var. Çatıda Koreliler mi diyorlar? Rooftop Korean dedikleri bir fenomen var. Los Angeles'ta 90'lı yılların başında yanlış hatırlamıyorsam çok büyük olaylar oluyor. İşte yağmalıyorlar dükkanları falan. Koreliler ama dükkanlarını korumak için çatılarına çıkıp ellerinde silahlarla hakikaten çatışıyorlar. Siyahiler ayaklanan orada yağmacı. Onların arasında dolayısıyla ta o zamanlardan kalma bir ırk çatışması ya da sürtüşmesi vardı. O pandemi zamanı tekrar açığa çıktı. Zaten hani dediğin gibi Trump'a karşı böyle bir politik doğruculukla işte herkes kapsayalım falan şeyine girişler ama faydası da oldu. Bu şekilde en azından bu tip filmlerin görülmesine vesile oldu. Toplumsal mesaj ya da toplumsal gerçekçiliğin modern versiyonlarının popüler olması da şu anlamda ele almak lazım. Mesela Ken Loach bu işi sürekli yapıyor. Hani birçok filminde yapıyor ki Kore'de de zaten ondan çok esinlendiğini söyledi.
Aslında evet, Japon Ozo'yu falan genelde aile bağlarından dolayı Ozo'yu söylüyorlar ama Doğru. Ken Loach daha mantıklı geliyor. Mesela Daniel Blake falan o tür böyle İngiltere'deki işte sistemin eleştirisi, işte sınıf çatışması.
Tüm filmde de öyledi. Yani Ken Loach'ın 30 mesela, yani her filmini izlemedim. Tabii de 15-16 filmini izlemişimdir. Hepsi mutlaka böyle eleştiriler üzerine kurulu. Ya işte İngiliz Devleti'nin mesela İrlanda'da yaptığını eleştirdi. Yok efendim Nikaragua İç Savaşı mesela konulu. Carlos Song öyledir. Amerika'daki işçi hareketlerini ele alır. Dediğim gibi Daniel Blake'le İngiltere'deki işçilerin içine girdiği sarmalı, yoksulluğu anlatır falan. Hani hep böyle gider. Fakat bu geçtiğimiz yıllarda özellikle 2008'deki büyük krizden sonra Hollywood'da da çok büyük yapım filmler mesela sınıf çatışması üzerine çok kuruluydu. İşte Elysium'u mesela hatırla. Hunger Games mesela de başlık oyunları. Bunların hepsi temelde işte belli sınıflar var. Bu sınıflar arasında da belli bir çatışma oluşuyor. Buna dair işte yapılmış distopik
Tabii ya,
filmlerdi.
2012 Kıyamet filminde bile gemiye binip gidenler falan vardı yani hani.
Ama burada işte distopik bir evren çiziyor. O evren içerisinde bunu yerleştiriyor. Onu tamamen diyor ki böyle bir şey hani var, koyuyor ortaya fakat bunu başka bir evrende koyuyor. Bu bahsettiğim filmler bunu direkt içinde bulundukları toplumun ortasına yerleştiriyor. Yani burada böyle bir ayrımı ya da farklı bir evrene, farklı bir topluma, farklı bir çağa, zamana gitmiyor. Bugün ve şurada, tam şu anda burada diyerek bu işi yapıyorlar. Bu anlamda bunların yaptıkları çok daha kıymetli açıkçası Amerikalıların yaptıklarına
Evet,
göre.
Amerikalılar biraz daha böyle hani uyuşturmaya fazla odaklı oldukları için işte o Hollywood'un hani etkisi var ya, o etkiyi göstermemeye çalışıyor. Var tabii ki Hollywood, Amerika'da da bu tür filmler işleniyor ama genelde işte böyle az deneysel çalışmalar yapanlar olur ya, onların anlattığı hikayeler oluyor. Asya'da bunların böyle ağır toplar, önemli yönetmenler tarafından işlenmesi, üstüne böyle Avrupa'da, Cannes'da, işte Amerika'da ödül alması biraz da bu gerçekliği aslında yüzümüze vuruyor. Yani bu anlamda hani bizim işte Türk sinemasında işte Nuri Bilge Ceylanlar Taşra, Anadolu gerçeğini falan biraz böyle anlatırken diğer filmlerden fırsat kalmıyordu ama aslında Anadolu'da da böyle bir hayat var. İşte böyle bir gerçeklik var ve 2000'li yılların aslında böyle bir problemi var. Bu tür filmler işte Asya bence o konuda da önce olmaya başladı. Çünkü bu Nomadland falan vardı. 3 Billboard filmleri, bunların hepsi aslında
Ha, tabii bu boss. Aynen şeyin Frances McDormand'ın başrolünü oynadı değil mi? Çok iyi
bunların
filmdi o
hepsi
da.
aslında zaten günümüzdeki Amerikan sisteminin de aslında aksadığını direkt gösteriyor. Yani bu gerçekçilik var. Yani o politik arka planı olsa da, işte Trump mevzusu olsa da o gerçekçilik var. Bir de dediğin gibi Covid sonrası özellikle bu tür filmler iyice ortaya çıkacak. Çünkü insanlar Covid döneminde sağlık sisteminden yoksun kaldı bu tür ülkelerde. Ya bu adamlar günübirlik, günlük böyle 30 dolar, 40 dolar, 100 dolar kazanan insanlar aylar boyunca Covid sürecinde hiç para kazanamadı. Ya bu tür filmler muhtemelen önümüzdeki yılların aslında en büyük konularından biri olacak. Bu film de aslında son yıllardaki Japonya'daki işte bu gelir adaletsizliğini en iyi yüzümüze vuran filmlerden biri oldu. Sinematografik olarak böyle görüntüler falan da çok güzeldi.
Hoştu. Daha böyle minimal, ufak zaten bulundukları alan itibariyle de öyle çok fazla bir nasıl diyelim abartılı bir set, dekor vesaire gerekmeyen ortamlarda çekiliyor. Sadelik bu filmin açıkçası temelinde var. Dış çekimleri çok güzeldi. Onu özellikle o sahile gittikleri
Plaj
sahneler mesela
sahnesi
çok
çok çok
hoştu.
güzeldi. Yani o trenle gitmedir.
Hatta şeyde aynen birçok yerde de hem afiş olarak kullanılmıştır hem de disk fiziki medya kapaklarında da çok kullanılmıştır. O plajda hep beraber oldukları sahne
Orada
var
işte
ya.
gerçekten aile olduklarını böyle insan anlıyor. Hani mesela filmi hiç izlemeyen biri bunlar gerçekten bir aile diyebilir.
O hiyerarşi de var ama, değil mi?
Başarılı bir filmdi. Gerçekten hani samimiyeti çok fazlaydı. Var mı başka söylemek istediğin abi son?
Son olarak şöyle söyleyelim. Bu filmi özellikle seçmemizdeki bir başka neden erişilebilir olması tabii de mevcut. TRT'nin yeni platformu. Onu da aynı zamanda duyurmuş olan bilmeyenler için çok güzel işler var. İnşallah TRT bunun uygulamasını daha da geliştiririz. Bir an evvel yurt dışına açar. Biz VPN kullanarak falan gidiyoruz. Ama yurt dışında da erişime açılsa çok güzel olur. Bir de televizyon uygulaması olursa çok güzel olur. Fakat halihazırda her ne kadar bir önceki TRT uygulaması TRT izle ayarında olmasa da tabii güzel olmuş. İçerik olarak çok daha iyi. Ve bu film de orada mevcut. Aynı zamanda Kore Adanın son filmi de orada var. Onu da bir yer aslında konuşmak lazım. Neydi? Bebek Servisi'ydi sanırım.
O biraz daha eleştirilmiş aslında. Ya bu zirve ya, olmuş galiba.
Ben de izlemedim henüz de. Genelde şey oluyor. Bir yönetmen başka bir dildeki oyuncularla film çekince sıkıntı oluyor. Şimdi burada da Koreli oyuncularla Japon yönetmen çekmiş filmi. Acaba diyordum orada bir sıkıntı mı oldu ama izlemek lazım. Onu da izleyip görelim. Bunların hepsi tabii de mevcut. Gitmeden çıkmadan oradan kaçılmayın diye naçizane tavsiyede bulunalım.
Ben de bu küçük kız kardeşim, Bitmeyen Yürüyüş, Still Walking biraz da otobiyografik bir filmdi. O da güzel bir filmdi kendisinin. I Wish vardı meşhur. Arakçılar. Yani zaten 3-4 tane filmi izledikten sonra aslında yönetmenin biraz tarzını anlayabiliyorsunuz. İşte biraz da böyle aile, işte Japon toplumu, toplumsal yapıyı falan güzel bir şekilde analiz ediyor, anlatıyor. Eyvallah o zaman. Bu hafta 2018 yapımı Altın Palmiye Ödüllü Hirokazu Koreeda'nın yönetmenliğini yaptığı Arakçıları konuştuk. Pamors Bülten'e abone olmayı unutmayalım. Twitter'dan Başkanın Podcast'i takip edelim. Bir sonraki hafta yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.